T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş.
Ben Barçın İnanç.
Her hafta olduğu gibi yeni bir dış politika ile iç dışı programıyla karşınızdayız. Bu haftanın dünyadaki en önemli gelişmesi Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi. Putin'in bunu yaparken Batı'ya meydan okuması, hatta nükleer tehditte bulunmasıydı. Bu konuya muhakkak geri döneceğiz. Ama ilk önce birazcık Türkiye'yi konuşalım. Çünkü Türkiye'de diplomasi arenasında önemli bir hafta geçirdi ve geçen hafta da aynı şekilde yoğundu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Semerkant'taki zirveden sonra bu hafta da New York'a gitti. New York'ta da genel kurula katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Ama bu görüşmelerde sanki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye temaslardan istediğini bulamadı. İki taraflardan da net dosya mesajlar alamadı gibi görünüyor. Barçın, sana bu iki haftayı göz önünde bulundurduğumuzda şunu sormak istiyorum. Türkiye mevcut duruşuyla bence ne batıya ne doğuya yaranamıyor. Ne durumda sence?
Yani ortaya çıkan fotoğraf gerçekten Türkiye'nin doğudan batıya, batıdan doğuya bir sarkaç gibi savrulduğu yönünde. Bu da bir anlamda Türkiye'ye hani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamaz konumuna getiriyor. Geçen hafta bolca konuştuğumuz bir konu Türkiye'nin özellikle Semerkant'taki zirveden sonra Cumhurbaşkanı'nın Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin üye olma hedefi. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından hemen sonra Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Türkiye başvurursa biz değerlendirmeye alırız ama Türkiye'nin NATO üyeliği, Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği önünde engel dedi. Şimdi bu bence diplomatik anlamda hani skandal diyemeyeceğim ama son derece rahatsız edici bir görüntü. Çünkü sonuç olarak bir ülkenin alt düzey bir diplomatı bir başka ülkenin devlet başkanını, cumhurbaşkanını ofsayta bırakıyor. Onu bir anlamda ayazda bırakıyor. Sonuç olarak bu kadar hevesli görünmek Türkiye'nin zararına oluyor. Yani eğer bu kadar önemliyse bırakalım Türkiye'nin peşinden koşsunlar. Ama sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri işte önü arkası düşünülmeden edilmiş sözler. Niye Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylüyor? Yani hani böyle bir tartmadan karşı taraf bunu ister mi istemez mi demeden Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olabiliriz imasını tam da batıya doğru giderken tam da işte Birleşmiş Milletler'de Batılılarla temaslarda bulunacağı sırada söylüyor bu sözü. Çünkü işte aklı sıra şunu söylemeye çalışıyor Cumhurbaşkanı. Bakın eğer siz bana batıda kapıları açmazsanız benim doğuda alternatifim var demeye getiriyor. Ama bu da çok mantıklı bir mesaj değil. Çünkü bir taraftan da zaten Avrupa'da Türkiye'yi Avrupa'nın içinde görmeyenler var. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ya benim siz beni almazsanız benim doğuda alternatifim var dediği anda karşı taraftan Türkiye'yi istemeyenler şöyle diyecekler. Bay Recep biz de zaten sizin Avrupa'da olmadığınızı düşünüyoruz. Biz de zaten sizin yerinizin Asya'da olduğunu düşünüyoruz. Yani biz size mani olmayalım diyecekler. İkincisi eğer Cumhurbaşkanı'nın amacı işte ben bir şey yapacağım işte şantaj yaparak örtülü şantaj yaparak bana yakın durmazsanız ben de gider doğunun yanında dururum dediğinde karşı taraf ya biz bundan çok endişe duyduk çok haklısın senin değerini şimdi daha iyi anladık mı diyor. Böyle de olmuyor. Cumhurbaşkanı Özbekistan'dan dönerken ne oldu? Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'a gitti. Çok önemli bir duygusal yanları da ağır basan bir ziyarette bulundu. Türkiye'yi rahatsız eden bir ziyaret, Azerbaycan'ı rahatsız eden bir ziyaret. Şimdi bunu sırf Türkiye'ye yani mesaj olsun diye yaptığını söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bugün bir gün gazetesinde Profesör İlhan Uzger'in çok güzel bir analizi var. Bu Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde Amerika'nın Ermenistan'ı Rusya'nın yörüngesinden çıkarmaya çalıştığını söylüyor ama her hal ve karda bu ziyaret Türkiye'yi rahatsız eden, Azerbaycan'ı rahatsız eden bir ziyaret. Yine Eğer Cumhurbaşkanı örtülü bir şantaj yapıyor ve Batı'ya siz bana iyi davranmazsanız ben doğuya kayarım dediği saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırıldığı haberini görüyoruz. O nedenle Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyeliğine hevesi ne doğuda büyük yankı uyandırıyor ne de batıda biz mesajı aldık size dönük tavrımızı değiştireceğiz şeklinde bir sonuca yol açıyor.
Peki diğer önemli konuya dönelim. Şimdi burada şunu da not düşmek isterim. İki zirve dedik ama Şangay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu arasında bir de resmi olmayan bir zirve vardı sanki. Londra'da kraliçenin cenazesi için birçok dünya lideri Macron, Biden ve birçoğu oradaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da katılmadı. Çavuşoğlu temsil etti Türkiye'yi. Not düşelim dedim ve önemli başa sarmak istiyorum. O konuya dönelim istiyorum.
Rusya'ya değil mi?
Evet, çünkü Rusya kısaca bir özet geçmek gerekirse bu hafta dün kısmi seferberlik ilan etti ve bunu aslında Ukrayna'da birçok alandan çekilmek zorunda olduğu bir dönemde yaptı. Bu açıklamada sadece önemli olan şey kısmi seferberlik değil tabii ki. Ne? Dedi ki Batı Rusya'yı yok etmek istiyor. Bizim varlığımıza tehdit oluşturuyor dedi. Rusya Batı için ve dahası bizim çok fazla nükleer silahımız var mesajı verdi ve bizim topraklarımıza yapılacak herhangi bir saldırıya karşılık veririz dedi. Bu da neden önemli? Çünkü Rusya yalnız ayrılıkçılar önümüzdeki günlerde 23 Eylül 27 Eylül arasında Ukrayna'da işgal altındaki topraklarda bir ilhak referandumu yapmayı planlıyor. Dünyanın geri kalanı tabii ki bu ilhak sonuçlarını tanımayacak. Ama Rusya orayı Kırım'da olduğu gibi kendi toprağı saymaya başlayacak ve buraya yapılan saldırıları dolayısıyla Rusya toprağına yapılmış saldırı olarak nitelendirebilecek. Bu da neye sebep oldu? Yine tekrar 3. Dünya Savaşı mı geliyor gündemlere gibi haberler görüyoruz
basında. Evet, yani bir nevi Kırım senaryosunu uygulamaya koyuyor.
Belki
Rusya
daha büyük ölçekte
el arttırıyor. Sonuç olarak evet biz başta ne dedik? İşte Rusya hesap hatası yaptı. Önce Ukrayna'yı işgal edebileceğini, Kiev'i alabileceğini düşündü. Ondan sonra hedef daralttı. Fakat Rusya gibi bir ülkenin toparlanma yani arkasında bu kadar büyük bir tarih, askeri güç olan bir ülkenin cebinde birden fazla kart var. Dolayısıyla bence işte bir ara bundan önceki günler Batı'ya karşı doğal gaz kartını çıkarttıktan sonra şimdi de Ukrayna'ya karşı savaş senin topraklarındaydı, şimdi benim topraklarımda olacak demeye getiriyor. Benim topraklarımdan kasıt senin de söylediğin gibi Ukrayna'daki bu ayrılıkçı iki bölge artı Herson artı Zaporozhye bu dört alanda güya tırnak içinde referandum yapılacak. Bunlar diyecekler ki biz ayrılıyoruz Rusya'ya katılıyoruz Rus toprağı olacak. Dolayısıyla Rusya da diyecek ki artık savaş topraklarıma geldi. İçeriye dönük bir mesajı da söz konusu çünkü şimdiye kadar askeri operasyon diyordu. Rusya'dan homurtular çıkmaya başladı. Nedir bu? Biz niye bu kadar bize çok cenaze geliyor diye. Şimdi biraz da içeriye dönük bir manipülasyon, algı operasyonu. Bakın bizim topraklarımıza dönük saldırılar var. Biz bunlara dönük bir savaş veriyoruz mesajını altını çizecek. Ama şunu da kesin olarak biliyoruz ki Rusya'nın içinde tedirginlik artıyor. Bu haberin akabinde duyduk ki ve gördük ki bir takım uçaklar Moskova'dan kalkan uçaklarda yer bulmak neredeyse mümkün olmadı. İşte bunların arasında Türkiye'de var. Rusya'nın içindeki rahatsızlık da bir vaka olmaya devam ediyor. Putin'in açıklamasından hemen sonra Rusya'nın çeşitli kentlerinde de bir takım protesto gösteri olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Ama gördüğümüz şu ki Putin böyle geri adım atmak yerine daha el arttırıcı bir yola girmiş gözüküyor.
Evet, dediğin gibi çok ciddi bir Türkiye'ye akış var gibi gözüküyor. Çünkü dün itibariyle pazar gününe kadar hem Aeroflot'un hem de Türk Hava Yolları'nın Moskova'dan İstanbul uçuşlarının tamamı tükenmişti ve satılan aralıktı. Yani Başka yer üzerinden gelen uçuşların fiyatları da neredeyse 3000 dolar seviyesine çıkmıştı dün itibariyle. Yükselmeye de devam ediyor talep arttıkça tabii ki. Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne, genel kuruluna dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada birçok teması oldu. İsrail'i ayrıca ele almak istiyorum. Ama genel birazcık bu temasları konuşalım. İşte Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü. Onun dışında FIFA başkanına kadar görüşmeleri oldu.
Evet, ben açıkçası Birleşmiş Milletler'de hani baştan şunu söyledik değil mi? Dış işte böyle doğudan batıya, batıdan doğuya savrulan bir görüntü sergiliyor. Şimdi AK Parti iktidarı Şangay İşbirliği Örgütü'nde verilen resimlere karşı ne diyordu? Efendim işte Türkiye dünya lideri, dünya küresel yükselmekte olan güçlerle aynı masaya oturuyor. İşte gerekirse batılı liderler de aynı masaya oturabilir. Ama biz bu fotoğrafı örneğin bir Londra'daki cenaze töreninden göremedik. Keza böyle Birleşmiş Milletler'de de hani batılı liderlerle çok sıcak, yoğun bir temas trafiği olduğunu ben düşünmüyorum. Evet, doğrudur. Almanya gibi bir önemli ülkenin lideri, İngiltere gibi bir önemli ülkenin lideriyle görüştü ama Semerkant'tan çıkan görüntüyle New York'tan yansıyan görüntülerde böyle dozaj farkı var, siklet farkı var. Birisinde sanki bir aile fotoğrafı, kendisini çok rahat hisseden, mutlu rahat hisseden diktatörlerle, otokratlarla çok mutlu mesut bir görüntü. Ötekinde ise daha çok böyle ikili görüntüler. New York'tan bize daha çok ikili görüntüler yansıdı. Şimdi burada bir de New York'taki temaslarında ben Ukrayna-Rusya konusunda da Batı'yla makasını, Ankara'nın makasının açıldığını açıkçası gözlemledim. Hemen temasların başında PBS televizyona bir demeç verdi. Ve burada dedi ki Putin, ben geçtiğimiz günlerde Putin'le beraberdim dedi. Putin de bana bu savaşı en kısa zamanda bitirme istediği izlenimini verdi dedi. Şimdi bu demecin hemen akabinde Rusya lideri Putin tam tersi bir adım attı. Yani atmış olduğu adım hiç de öyle savaşı çabucak bitiren cinsten değil. Yani bu tabii insanların kafasında soru işaretleri yaratıyor. Demek ki Putin'le bu kadar yan yana gelmek, bu kadar kol kola yürümek her zaman istenen sonucu getirmiyor. Yine PBS televizyon kanalına verdiği röportajda Putin'e toz kondurmamaya gayret gösterdi. Hani sunucu sürekli bir sıkıştırmaya çalıştı ama Putin de suçlu değil mi diye. İşte o da böyle ona hakikaten böyle savunmaya çalışırken Putin'den tam tersine bütün dünyada işte endişe eşiğini yukarı çıkartan şeyler geldi, açıklamalar geldi. Kaldı ki hani baştaki temaya dönecek olursak ne doğuda aradığını bulabiliyor ne batıda. Kaldı ki Putin Rusya'sından da ne ölçüde Türkiye istediği mesajları alabiliyor. Bunlar da soru işareti. En yakın örneklerden biri dün mesela Kırım Tatarlarının bir temsilcisi mahkum edildi, tutuklandı ve mahkum edildi ve dün Ankara bununla ilgili bir açıklama yaptı. Biz bu mahkumiyetin siyasi olduğunu düşünüyoruz diye. Şimdi Putin gibi birisi, Erdoğan gibi birisinin, yani bütün batılı liderler Putin'e sırt dönerken, işte Erdoğan'ın kol kola girdiği, işte Rusya'ya hiç toz kondurmadığı bir noktada bir şekilde ya ben de şu Kırım Tatarlarını hani rahatsız edici adımlar atmayayım demiyor açıkçası. Bence işte ne bileyim Şangay İşbirliği Örgütü'ne ben üyelik istiyorum dediğinde Erdoğan Moskova'dan aa çok iyi olur gibi bir mesaj gelmiyor. O nedenle de işte bu ne hani doğudan tam istediğini alabilme ne batıdan tam istediğini alabilme durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Ama tabii şunu da altını çizmek lazım. Türkiye'nin yapmış olduğu çabalar tamamen sonuçsuz, tamamen işe yaramıyor da elbet diyemeyiz. Çünkü evet, onun bir örneğini hemen dün yaşadık.
Evet, çünkü esir takası yapıldı Rusya ile Ukrayna arasında ve bu Türkiye ve Suudi Arabistan aracılığıyla yapıldı. 250'den fazla tutsak takas edildi. Bunların arasında Ukrayna için önemli olan Azov taburu komutanları, üst düzey yetkilileri var. Bu gördüğünüz görüntüler Türkiye'de çekildi. Reuters ajansı tarafından servis edildi. Rusya için de çok önemli olan Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Çukluar. Dolayısıyla Türkiye'nin denge politikasını savunmak istediğinde gösterebileceği bir fotoğraf da oldu
evet,
elinde.
Ama yani bunun da tabii tek başına Türkiye tabii değil. Anlıyoruz ki mesela burada da krediyi Suudi Arabistan'la Türkiye arasında paylaştırdığını evet görüyoruz. Birleşmiş Milletler'de zannediyorum bir sonraki konumuz özellikle İsrail'le evet görüşme olacak ama belki bu bölümü kapamadan önce geçen haftadan Türkiye'ye evet yansıyan ve hani bizi hayli gülümseten bir görüntüyle bu bölümü kapatalım. O da işte İbrahim Kalın'ın Semerkant'ta Rus heyetiyle öpüşmesine Vladimir Putin'in gösterdiği şaşkınlık bir hayli dikkat çekici ve hani geçen haftadan yansıyan en tebessüm edici görüntüydü deyip hayatın bir başka garipliğine geçelim.
Evet. Yani şimdi garipliğine geçeceğiz. Bu hafta neler oldu ona bir bakalım. İsrail-Türkiye yakınlaşmasının, normalleşmesini senden çok uzun süredir konuşuyoruz burada. Bu hafta tam Başbakan Lapid ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce Salı günü İsrail Büyükelçisi'ni, Ankara'ya atacağı Büyükelçi'yi açıkladı. İrit Lilith'i ve Lilian'ı ve bunun peşine İlginç bir video yayınladı Dışişleri Bakanlığı. Ekranlarınıza gelecek. İsrail'in Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine dair memnuniyeti dile getiren evet bir video yayınladı.
Aynen. Tam da işte Ankara'da maslahat güzel seviyesinde olan İrit Lilian'ın büyükelçi atandığının açıklamasını takiben İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın kimi çalışanlarının aman biz bundan çok memnun olduk, şahane, işte benim Türkiye'de kökleri olan birisi olarak işte benim de işte dedem İzmir doğumlu, Türkiye ile çok güçlü derin bağlarımız var, size İsrail'den işte selamlar gönderiyorum türünden bir video şaşkınlıkla karşıladım. Yani ben hani 30 küsur yıldır diplomasi alanında gazetecilik yapan birisi olarak böyle bir videoya biraz açıkçası doğrusu şaşırdım. Ben mi acaba garipsiyorum diye İsrail'de yaşayan ve Türk-İsrail ilişkilerini takip eden bir meslektaşıma sordum. O da vallahi çok garip dedi. Bir enteresan bir durum. Aslına bakarsan İsrail Türkiye yakınlaşması bir vites yukarı çıkmış durumda. Hani bir parantez ama açalım. İsrail gibi şu anda seçimlere giden bir ülke dahi hemen devlet mekanizmasını devreye sokuyor ve Ankara'ya büyükelçisini atıyor, karar veriyor ve atıyor. Türkiye hala İsrail'e atayacağı büyükelçi karar verebilmiş değil. Hani bu ay çok düşünüyorum hangisi daha uygun olacağından değil. İhtimalen çok büyük bir büyükelçiler kararnamesi hazırlanıyor. Ve ihtimalen AK Partililer kendi aralarında öyle bir kavgaya girişmişlerdir ki yani ben de o kararnameye nasıl girsem diye. Aksama bundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Ama her hal ve karda tam da seçimler öncesinde İsrail'de şu anda başbakanlık görevinde bulunan bir lider işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geliyor ve buradan da
dosya
çok sıcak görüntüler yansıyor. Hatta tam galiba FIFA başkanıyla evet biri gelir biri giderken galiba bir karşılaşma evet
Türk
yaşanıyor.
Türk evindeki görüşmede hatta şakalaşıyorlar kamera karşısında işte. Hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe'yi tutuyorum. Aa, İsrail takımlarını hep yeniyordu Fenerbahçe. Gülümsüyorlar. Infantino'yla verdiği poz şu anda bu bir önceki görüntüden. Bu da elinde tuttuğu da Infantino'nun Erdoğan'a hediye ettiği imzalı top. O topta o Lapid'den görüntülerde görüşüyordu. Şimdi çok dostça görüntüler, ilginç de görüntüler dediğin gibi. Burada yani süreci genel değerlendirirken daha önce de sordum bu soruyu farkındayım ama şimdi artık farklı bir noktadayız gibi hissediyorum. Süreç dediğin gibi çok hızlı ilerledi. Çok hızlı bir normalleşme gördük. Ve geçmişte de normalleşme örnekleri var. Dolayısıyla sormak istediğim bu hızlı normalleşmeden sonra bu sefer dikiş tutacak mı sence? Yani ilişkiler bir köç salacak mı? Yine 2 sene sonra ya da 2016'da olduğu gibi başa mı döneceğiz?
Biraz zaman gösterecek. Ben İsrail'in yine de temkinli gideceğini düşünüyorum. İsrail gibi bir ülke şekilde Orta Doğu'daki sembolizmin, şekilciliğin ne kadar önemli olduğunu bildiği için bu biraz şekilci davranıp Cumhurbaşkanı'nın kendi kamuoyuna ve dünyaya bu sıcak fotoğrafları yansıtıyor olmasından memnun olacağını düşündüğü için bu türden sıcak mesajların çıkmasına yeşil ışık yakıyor ama perde arkasında Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak daha somut, daha ciddi adımlar atacak mı? Onu görmemiz lazım. Türkiye'nin en önemli beklentilerinden biri nedir? O da İsrail üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşmaya çalışıyor. İsrail üzerinden ve Amerika'da yaşayan Yahudi lobisi üzerinden özellikle Kongre'de Türkiye aleyhine olanları törpülemeye çalışıyor. Şimdi İsrail ve Amerika'da yaşayan, Amerika'da bulunan Yahudi lobisi buna yanıt verecek mi? Bunun somut adımlarını görecek miyiz? Buna bakmamız lazım. Ben şuna kesin kaniyim ki İsrail Erdoğan'ın aslında değişmediğini, konjonktürel olarak zor durumda olduğu için İsrail'e yanaşmakta olduğunun farkında. Ama İsrail de kendi açısından şöyle bakıyor. Benim bu bölgede en önemli rakiplerimden biri İran. İran'ı çevreleme harekatı çerçevesinde ben şekilsel de olsa Türkiye ile yakın duruyor mesajını vermem İran açısından bir dezavantaj olacaktır diye bu kadar bu tür fotoğraflara yansıyan bir sıcak mesaj verme durumunda. Ama elbette ki seçimden sonra nasıl bir hükümet kurulacak? Netanyahu tekrar gelecek mi? O işin ahengini bozabilir. Ama bunu şununla bağlayayım. Çok enteresan. İsrail basınından tabii öğreniyoruz biz bunu. Türk tarafından açıklama yapılmadı. İsrail tarafı pek çok beklentisini de dile getirmiş durumda ve bunlardan bir tanesi Hamas'la, Türkiye'deki Hamas Hamas temsilcileriyle ilgili. Ama onun dışında bir şey daha söyleyelim. Yine İsrail basınına göre Cumhurbaşkanı Yahudi kuruluşlarıyla bir araya geldiğinde İsrail'i ziyaret etme niyetini de söylemiş ki bu önemli bir veri.
Evet, Kongre ile temaslar, ABD Kongresi dedin. Onu da not düşmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta görüşmelerini yaparken 2 tane de önemli senatörle bir araya geldi. Bir tanesi Chris Coons. Kendisi Biden'a çok yakın olan önemli bir demokrat senatör ve Biden'ın kararlarında da önemli rol oynuyor. Diğeri de Lindsey Graham, Cumhuriyetçi Parti'nin önemli senatörlerinden biri. Bu iki isimlerle de New York'ta görüşmüş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Normalleşmelerde kalalım. Uzun süredir en çok konuşulan normalleşme hamlesi, tırnak içinde hamle diyorum, Suriye ile olandı. Bu hafta Suriye tarafından önemli sözler duydu. Suriye'nin son Ankara Büyükelçisi BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'ye konuştu. Ve Suriye'nin, Şam'ın Türkiye'den normalleşme için beklentilerini söyledi. Bunlardan en önemlisi sanıyorum Suriye, Türkiye'nin İdlib'den tamamen çıkması ve İdlib'in tamamen Suriye'ye geri verilmesi ve Türkiye'nin Suriye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği bütün örgütleri terör örgütü olarak tanıması. Tabii bu ÖSO'yu da içeriyor, böyle bir karar, böyle bir talep verilmesi.
Yani Suriye açısından gerçekten bunlar normal, elbette ki normal beklentiler. Sonuç olarak mesela Türkiye'de gidiyor Amerika'ya diyor ki sen işte FETÖ'cüleri bana iade et diyor. İsveç'e işte PKK'lıları, FETÖ'cüleri iade et diyor. Suriye gibi bir ülkenin de kendi iktidarına karşı çıkan tırnak içinde bir ordunun orduya Türkiye'nin desteğini kesmesini istemesi normal. Ama bunlar ne kadar samimi? Bu çok ciddi bir soru işareti. Çünkü geçenlerde Orta Doğu masasında çalışmış olan emekli Büyükelçi Şafak Göktürk'ü izledim. Yine Türkiye'nin Suriye'de son görev yapan Büyükelçisi Ömer Önhon'da. İkisinin de dikkat ettiği bir şey var. Evet, tabii ki kağıt üzerinde Suriye diyecek ki bana karşı çıkan rejim muhaliflerini destekleme, işte İdlib'i bana bırak. Ama gerçekten bunu istiyor mu? Şunu ister evet, rejim muhaliflerine Türkiye'nin desteğini kesmesini ister. Ama birdenbire İdlib'deki kontrolü Suriye'ye bırakmasını isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten şu anda Suriye ülkenin tümünde kontrolü ele geçirecek güce sahip değil. Onun dışında ekonomik güce sahip değil. Hemen bugünden yarına Türkiye'de yaşayan işte 3,5 milyon Suriyelinin geri dönmesini arzulayacak bir yapıda değil. O nedenle bu beklentileri kağıt üzerinde dile getirmesi doğal ve fakat gerçekten bunu arzuluyor mu? Bu bir soru işareti. Ama çok uzun bir süreden beri Türkiye-Rusya ilişkilerine dair en net mesajı eski Suriye'nin eski Ankara Büyükelçisi'nden duymuş olmak önümüzdeki dönem bir şeylerin kıpırdanmaya başlayacağına dair işaret bize.
Bir diğer normalleşme kapsamında Türkiye'nin yakınlaştığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Onunla ilgili dönemli gelişmeler gördük. Neydi bunlar? Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'in sağ kolu olarak bilinen Emre Olur'u Arnavutluğa iade etti. Oradan da İstanbul'a gönderildi Olur ve burada tutuklandı. Hemen kısa süre sonra da Reuters duyurdu ki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den 20 tane Bayraktar SİHA almış. Bu iki gelişme birbiriyle bağlantılı mı acaba diye düşünebilir miyiz? Birleşik Abu Dhabi Türkiye'ye çiçek mi atıyor?
Öyle gözüküyor. Çünkü aslında tabii ki Türkiye'nin asıl isteği Sedat Peker'in iade edilmesi. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden elbette finansal destek talebi var. O nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nin İHA alması bir tırnak içinde kendi açısından kazan kazan. Hem kendisi arzu ettiği bir silah sistemine sahip oluyor. Hem işte Türkiye'ye bir para akışı yapılmış oluyor. Ama onun dışında bu işte Sedat Peker veremedik, işte Emre Olur'u verelim gibi bir durum karşımıza çıkıyor bu fotoğraf.
Evet. Gözden kaçmasın da yine Orta Doğu'da kalacağız. Çünkü çok önemli bir hareketlenme var. İran'da ahlak polisi denilen dini baskılarını yöneten rejimin kolu kuvveti diyelim. Mahsa Emini isimli bir kadını örtünme kurallarına uymadığı için tırnak içinde gözaltına aldı. Emini gözaltından çıktıktan sonra komaya girdi ve öldü. Bu da İran'da büyük bir hareketlenmeye sebep oldu. An itibariyle 15 şehirde protestolar var. Bu protestolarda hem kadınlar hem erkekler beraber Emini'den doğan ahlak polisine ve dinin baskılara, rejime karşı protestolar düzenliyor. Kadınlar başörtülerini yakıyor. Aynı zamanda Türkiye'de de buna destek vermek için eylemler düzenleniyor. Bu önemli gelişme.
Yani İran Başkonsolosu evet, önünde. Türkiye'de ve Türkiye'de sosyal medyada da İran'a destek mesajları çıktı. Tabii bizim şu noktada takip etmemiz gereken bu rejimi ne kadar sallayıcı potansiyelde gösteri olacak. Geçmişte de buna benzer protestolara şahitlik ettik. Ama maalesef İran rejimi son derece sert yöntemlerle bu protestoları bastırma yönüne gitti. Şu an için bu protestoların bir sonuç getireceği, rejimi ciddi şekilde sallayacağına dair işaretler, yani bu sonuç için daha erken olduğunu düşünüyorum. Takip etmek gerekiyor. Çok yazık. Maalesef önümüzdeki günler daha fazla şiddet sahnelerini göreceğiz gibime geliyor.
Evet, şu ana kadar yerel medya ve STK'lara göre 7 kişi hayatını kaybetti bu protestolarda. Programımızı kapamadan önce de son olarak radarımıza bakalım. Evet, radar... Evet, yayınımızın ilk bölümünde değinmiştik. 23 Eylül 27 Eylül arasında Ukrayna'da 4 bölgede Rusya yanlısı yönetimler Rusya'ya katılmak için tırnak içinde referandumlar yapılacak. Bunların tabii ki sonuçları ne kadar resmi olacak bilinmiyor. Ama yüksek ihtimalle bu artık Rusya'nın ilhat sürecini başlatacak bu 4 bölgede. 25 Eylül'de İtalya seçime gidecek. Geçen hafta İsveç'te aşırı sağın zaferine, ikinci olmasını ve iktidarın sağ tarafından kurulacak olmasını konuşmuştuk. İtalya'da da bu hafta sonu yapılacak seçimlerde yine aşırı sağın öne çıktığı konuşuluyor. Yani İtalya'da da bir aşırı sağ iktidar görebiliriz kısa süre içinde. Bunun da yaygınlaşması tabii ki Avrupa için endişe verici. Son olarak radarımızda 26 Eylül'de Kılıçdaroğlu'nun Ekim başında yapılacak altılı masa oturumundan önce yapacağı liderler ziyareti var. Buradaki gelişmeleri de takip edeceğiz ve konuşacağız. Bir dış politikayla işi dışı programında da ben Metin Kaan Kurtuluş, Bahçin İnanç, Reşit'teki arkadaşlarım Tuna Serim ve Duygu Köseoğlu ile size haftanın dış politika gelişmelerini ve iç politikaya yansıyışını konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. Teşekkürler.
İyi haftalar.